Evet, bugün Elçilerin İşleri 2, 42'den 47'yi okuyacağız. 42. ayetten 47. ayete, 47. ayette dahil Pentekostal Kilise'ye bakacağız.
Bunlar kendilerini elçilerin öğretisine, paydaşlığına, ekmek bölmeye ve duaya adadılar. Herkesi bir korku sarmıştı. Elçilerin aracılığıyla birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu. İmanlıların tümü bir arada bulunuyor, her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı. Mallarını, mülklerini satıyor ve parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı. Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar, kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve Tanrı'yı övüyorlardı. Bütün halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab de her gün yeni kurtulanları topluluğa katıyordu.
Evet, dünyadaki bütün Hristiyanlar bir odaya sığabilir mi? Bugün sığamaz tabii. Ama o zamanlar sığıyordu. 120 kişiydiler. 120 kişi bir odaya sığmıştı, sığdırılmıştı. Ve üst kattaki bir yerdeydiler. Üst katta bir evin bir üstünde bir yere, küçük bir odaya 120 kişi sığmıştı. Ve o zamanın sinagog düzeni dediğimiz bir sinagog düzeniyle tapınmaya devam ediyorlar. Geçen hafta tapınağa gittiklerini gördük. Tapınağa gidiyorlardı. Bu hafta da bunu göreceğiz. Tapınak düzenine göre, sinagog düzenine göre ibadetlerini sürdürmeye devam ediyorlar. İbadet düzenimiz, litürjimiz ilk kilisenin litürjisiyle aynı. Yani bugün başlarken ibadetimize nasıl başladıysak, ibadetimizi nasıl sürdürmekteysek ilk kilisede aynı şekilde bu ibadeti sürdürüyordu. Yani kilisenin litürjisi, kilisenin ibadeti özellikle Hristiyanlara yöneliktir. Hristiyan olmayanlar geldiği zaman bu litürjiyi görürler, gözlemlerler ve Tanrı'nın yönlendirişiyle belki tabii Rab yüreklerini değiştirirse onlar da hayatlarını Rab'be verebilirler, adayabilirler. Yani biz litürjiyi ziyaret edenlere göre kurmuyoruz. Litürjiyi, yani ibadet akışını tamamen Rab'bin yönlendirişine göre, kutsal yazıların belirlemesine göre ve ilk kilisenin düzenine göre hareket ediyoruz, oturtuyoruz. İlk kez kilisemizi ziyaret edenler neler görmek isterler? Bir düşünün. Neden bunu soruyorum? Şimdi yurt dışında bazı, hatta Türkiye içerisinde bazı kiliseler tüm kilise ibadetini buna göre düzenlemeye çalışıyor. Yani bu arada tabii birkaç ziyaretçimiz var. Bu, sizin için özellikle söylemiyorum bunu ama genel anlamda Elçilerin işlerinde de bunu gördüğümüz için bunun üzerinde durmamız lazım. Bu özellikle bugün okuduğumuz kısımda Rabbin birçok kişiyi kilisesine kattığını görüyoruz. Ama kilisenin düzeni değişmiyor. Aynen devam ediyor. Evet, bizler kilisemizin görünümünü, ibadet düzenini ziyaretçilerin beklentilerine göre belirlemiyoruz. İbadet düzenini, litürjimizi kutsal yazılara göre belirliyoruz ve ilk kilisenin bunu nasıl yorumladığına bakıyoruz ve ona göre hareket ediyoruz. Evet, her birimiz bazı şeylere değer veriyoruz. Hepimizin değerleri tabii birçok alanda hemfikiriz, aynıyız ama bazı alanlarda farklı olabiliyoruz. Peki siz neye değer veriyorsunuz? Kilisenin en önemli karakteristik özellikleri nelerdir? Sizce bu özellikler nelerdir ve neler olmalıdır? İzmir Protestan Kilisesi'nden ayrılıp İstanbul'a taşındığınızı varsayalım. İstanbul'a gittiğinizde hangi semte taşınırsanız taşının bir kilise katılacak, bir kilise aramanız gerekir. Nasıl bir kilise arayacaksınız? Aradığınız kiliselerin özelliklerinin ne olmasını isteyeceksiniz? Tabii Katolik kiliseler var, Ortodoks kiliseler var, Protestan kiliseler var. Protestan kiliseler arasında hiçbir şekilde litürjik yapısı olmayanlar var veya olanlar var. Bazıları aşırı liberal kutsal yazıların dışında hareket ediyorlar. Veya işte bugünkü kültüre, bu Hristiyanlığı bugünkü kültüre uyarlayalım diyen kiliseler var. Ne yapacaksınız? Neye değer veriyorsunuz? Nasıl katılacağınız kiliseyi belirleyeceksiniz? Katılacağınız kilisede hangi özelliklerin olmasına dikkat edeceksiniz? İşte Luka, Kutsal Ruh'un yönlendirmesiyle elçisel ve ruhla dolu bir kilisenin nasıl olması gerektiği konusunda bize bir bakış açısı veriyor. Bugün okuduğumuz ayetlerde. Elçilerin İşleri 2:42-47'de teolojinin, litürjinin ve ilk kilisenin candan bağlı olduğu topluluğun çeşitli özelliklerini görüyoruz. Evet, ilk kilise katılanlar birbirlerine bağımlıydılar, bağlıydılar, hatta adanmış durumdaydılar. Bu özellikleri Rab'be adanmış bir kilise, birbirlerine adanmış bir kilise, dünyaya adanmış bir kilise olarak 3 noktada özetlemek istiyorum. Rab'be adanmış bir kilise görüyoruz burada. Pentekostal kiliseyi oluşturan şey nedir? Şimdi Pentekostal kilise dediğim, Pentekostal kilise diye bir mezhep var. Tanrı toplulukları Pentekostal mezhebi var veya 4 kare Pentekostal mezhebi var veya çeşitli ülkelerde, çeşitli kıtalarda Pentekostal akım dediğimiz bir akım var. Bu Pentekostal akım buradaki tanımlara uymuyor. Yani kutsal kitabın tanımlarına uymuyor. Yani protestanlık dışı, kutsal yazı dışında bir yapı gibi karşımıza çıkıyor. Evet, Pentekostal kiliseyi oluşturan şey nedir? Birincisi Rab'be candan bağlılık, yani buna adanmışlık da diyebiliriz. Özellikle kilisenin toplu ibadete ve hizmete olan bağlılığına dikkat edin. 2:46 ayetinde her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar ifadesini görüyoruz. Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar. Bu tapınak Süleyman'ın kurduğu kalıcı tapınak. Daha sonra çeşitli zamanlarda tamirden geçmiş, elden geçmiş. Ama o gün aynı yerde, yine Yeruşalim'de imanlılar tapınağa gitmeye devam ediyorlar. Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar ifadesini görüyoruz. Yasanın gerektirdiği şekilde sabah ve akşam duaları için Hristiyan kilisesinin tapınakta toplanmaya devam ettiklerini görüyoruz. Yani tapınak düzenini görüyoruz. Tapınak düzeninde de bugün burada gördüğünüz litürji yani veya ibadet düzeni gibi bir düzen görüyoruz. Daha sonra tabii Hristiyanlık büyüdüğünde ve yayılmaya başladığında Orta Doğu'nun çeşitli yerlerine veya Doğu'ya veya Kuzey Afrika'ya, Anadolu'ya ve Avrupa'ya gitmeye başladığında bu bölgelerdeki birçok Yahudinin Hristiyanlaştığını görüyoruz ve sinagogların kiliseye döndüğünü görüyoruz. Yani bütün Yahudiler o bölgedeki, özellikle örneğin Denizli'deki Laodikya harabelerinde eski sinagogu görebilirsiniz. Veya Salihli'de Sart harabeleri var. Orada da eski sinagogu görebilirsiniz. Sinagog kiliseye çevrilmiş. Herkes, bütün Yahudiler Hristiyan olduğu için aynı ibadet düzeninin devam ettiğini görürsünüz. Bugün sinagoga gidecek olursanız buradaki ibadet düzeni gibi bir ibadet düzeni görürsünüz. Tabii kullanılan dil farklı olabilir, bazı törensel hareketler farklı olabilir veya kutlamalar farklı olabilir. Ama genel anlamda bu litürjiyi takip ettiklerini görürsünüz. Evet, ilk kilise tapınakta toplanıyorlar. Sabah akşam duaları için kilisenin oraya gittiğini görüyoruz. Toplu ibadete ve hizmete olan bağlılıklarını özellikle 2.42 ayetinde görüyoruz. Bunlar kendilerini elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar diyor. Elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar. Kimler bunlar? İlk Hristiyanlar. İlk Hristiyanlar kendilerini elçilerin öğretisine adıyor. İlk Hristiyanlar kendilerini paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adıyorlar. Gerçekten de ruhla dolu olan bir kilise doktrinsel bir kilisedir. Doktrinsel derken teolojiyi çalışan, kutsal yazıları okuduğu zaman kutsal yazılardaki yaratılış bilgisini bilen, insan doktrinini bilen, Tanrı doktrinini bilen, teolojik yapıyı gören, anlayan bir yapıdır. Yani ruhla dolu olan bir kilise doktrinsel bir kilisedir. John Calvin doktrin için kilisenin canı diyor. Yani doktrin kilisenin canıdır. Rabbin kelamının okunması ve vaaz edilmesi için bir araya gelişimiz ve diğer çalışmalar kilisemizin içsel gücü olmalı. Evet, güçlü olmak istiyorsanız bir araya gelin ve Rabbin kelamını okuyun, Rabbin kelamının vaaz edilişini okuyun ve bir arada birlikte dua edin. Gerçekten de ruhla dolu olan bir kilise her hafta Rabbin sofrasını kutlamalıdır. Bu imanlılar bir araya geldiklerinde Rabbin sofrasını kutluyorlardı. Her bir araya geldiklerinde Rabbin sofrasını kutladıklarını görüyoruz. Evet, bazı kiliselerin ayda bir, bazı kiliselerin üç ayda bir, bazı kiliselerin hiç düşünmediklerini, bu Rabbin sofrasını hiç düşünmediklerini biliyoruz. Biz özellikle ilk kilisenin yapmış olduğu gibi her hafta Rabbin sofrasını uygulamalıyız, uyguluyoruz ve bu uygulamaya devam etmeliyiz. Evet, evet, ruhla dolu olan bir kilise her hafta Rabbin sofrasını kutlamalıdır. Peki bunu nerede görüyoruz diye sorabilirsiniz. Burada gördüğümüz ekmek bölmek ifadesi Rabbin sofrasındaki ekmeğin bölünmesidir. Ve buradaki ekmek bölme ifadesi 2.46'daki evlerde normal yemek yeme ifadesinden çok daha farklı kullanılıyor. Kutsal komünyon, Rabbin halkının Rab'le birliktelik, Rab'le paydaşlık zamanıdır. Evet, Rab'le birliktelik, bu komünyona geldiğimiz zaman bunun bir Rab'le birliktelik ve bir paydaşlık olduğunu bilmemiz gerekiyor. Rab'le paydaşlık içerisine giriyoruz. Gerçekten de ruhla dolu olan bir kilise toplu dua için bir araya gelen bir kilisedir. Evet, birlikte dua eden bir kilisedir. Bu kardeşlerin, ilk Hristiyanların kendilerini elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve dua etmeye adadıklarını görüyoruz. Burada Rabbin halkının dua ettiğini görüyoruz. İzmir Protestan Kilisesi olarak her hafta özellikle çarşamba günleri bir araya geliyoruz ve çarşamba günleri 6'dan itibaren burada dua etmeye başlıyoruz. Gerçekten de bu dua toplantısı hepinize açıktır. Duasız yaşamayın. Kendinizi Rabbin önüne getirin. Dua istekleriniz varsa, gelemiyorsanız da mutlaka o istekleri gönderin. Burada dua edenler sizler için de mutlaka dua etsinler. İlk kilisenin dua ile başladığını görüyoruz ve kendilerini duaya adadıklarını görüyoruz. Evet kardeşler, dua toplantılarımıza katılmakta ilk kilise gibi gayretli olalım. Ayrıca kilise ibadetimizden ve pazar yemeğimizden sonra bayanların da bir dua toplantısı var. Devam ediyor değil mi? Evet. İbadetten sonra yemek zamanı oluyor. Yemek zamanından sonra bayanlar burada özel bir dua toplantısı yapıyorlar. Bayanlar olarak bu toplantıya katılmak isterseniz mutlaka katılın. Mesih'in bedeni olarak, bir beden olarak dua edin. Daha sonra birbirlerine adanmış bir kilise olduklarını görüyoruz. Pentekostal kiliseyi oluşturan şey nedir? İkincisi, birbirlerine adanmışlık konusu. Birbirlerine bağlılıklarını, birbirlerine adanmışlıklarını görüyoruz. Birbirimize adanmışlığımızdan dolayı elimizdeki her şeyi paylaşma arzumuz olduğundan 2.42'deki paydaşlık ifadesinde finansal bir anlam da görüyoruz. Aynı kelimeyi Pavlus'un Filipililere mektubunda sunular için kullandığını görüyoruz. Filipililer 1.5, Filipililer 4.15'te. Ayrıca Elçilerin İşleri 2, 44, 45 ve 46. ayetlerde aynı anlamda kullanıldığını görüyoruz. Şöyle diyor, imanlıların tümü bir arada bulunuyor, her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı, mallarını mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı. Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar, kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve Tanrı'yı övüyorlardı diyor. Bu durum özel mülk sahibi olamayacağınız anlamına gelmiyor. Tabii ki ellerindekileri paylaşıyorlardı. Mallarını satıyorlardı ve birlikte kilise olarak, bir beden olarak birbirlerine yardım ediyorlardı. Ama özel mülk sahibi, işte bir Hristiyan özel mülk sahibi olamaz öğretisi var burada demiyoruz. Bildiğiniz gibi Karl Marx ve Engels'in ilk kitabı Luka İncili'nin ve Elçilerin İşleri kitabının yorumudur. Ve komünizmin, komün yaşamın, komün öğretinin bu ayetlerden geldiğini, özellikle ikinci bölümdeki bu ayetlerden geldiğini iddia ediyorlar. Ve bu fikrin de, komünizm fikrinin de Elçilerin İşleri kitabından alındığını öne sürüyorlar. Evet, Engels gerçekten de bunu bu şekilde öne sürüyor. Ama buradaki elçisel öğreti bu değildir. Tabii ki özel mülk sahibi olabilirsiniz. Hristiyan bir komün, Hristiyan bir komün yaşam mı yaşamamız gerektiğini burada görmüyoruz tabii. Elçilerin İşleri 4.33, 34, 35'te ve aynı şekilde 1. Timoteus 6, 17, 18'de topluluk içindeki zenginlerin ihtiyaç içerisinde olanlara ihtiyaçlarına göre yardımda bulunduklarını görüyoruz. Ama yine çalışıp, emek verip, kazanıp belli bir mülk sahibi veya iş sahibi olmuşsa birisi bunu artık bırakması gerekiyor. Eşit bir şekilde her şeyin dağıtılması gerekiyor diye bir öğreti yok. Ama mutlaka ihtiyaç içinde olanlara yardım yapması gerektiğini, yardım etmesi gerektiğini görüyoruz. Ayrıca 5.4'te zenginlerin tüm mal varlıklarını satmak zorunda olmadıklarını da öğreniyoruz. Ama ellerindeki her şeyi satacaklarına dair Rab'be söz verdikleri zaman, eğer söz vermişlerse, Rab onları verdikleri sözlerden dolayı sorumlu tutmuştu. Eğer evet ben elimdeki her şeyi satacağım ve kardeşlerimin işte yararı için kullanacağım demişse birisi, o zaman o sözünü tutması gerekiyordu. Ayrıca kiliseye katılan Hristiyanların hepsinin sahip oldukları evleri satmadıklarını da biliyoruz. Çünkü daha sonra bu evlerde ibadetlerini sürdürdüklerini biliyoruz. İlk kiliselerin evler olduğunu, tapınak da var tabii. Yeruşalim'deki tapınağa gidiyorlar. Ama genelde büyüdüklerinde evlerde ibadetlerini sürdürüyorlar. Daha sonra sinagoglarda ve daha sonra tabii kendi binalarını yapmaya başlıyorlar. Ama ilk kilise binalarını 400'lere kadar görmüyoruz. 400'lerden önce genelde kullanılanlar sinagog binaları veya Yeruşalim'de ise tapınak veya çoğu zamanda evler olduğunu görüyoruz. Evet, Yani evlerde bir araya gelip yemek yiyorlardı. Evlerde bir araya gelip ibadet ediyorlardı. Yani evlerini satmamışlardı. Evet arkadaşlar, burada söylenmek istenen şudur. Bizim birbirimize bağlılığımız derin ve paha sahibidir. Yani bir değeri vardır veya pahalıdır diyelim. Yüzeysel ve ucuz değildir. Evet, burada özellikle bu söyleniyor. Birbirimize bağlılığımız derin ve pahalıdır. Yüzeysel ve ucuz değildir. Evet, siz bunu nasıl uyguluyorsunuz? Sizler kilisede derin paydaşlıklar, ilişkiler kuramayacak kadar meşgul müsünüz? Kilise içerisindeki kardeşlerinizi ziyaret ediyor musunuz? Birbirinizin evine gidip birbirlerinizi destekliyor musunuz? Veya birlikte dua ediyor musunuz? Birlikte zaman geçiriyor musunuz? Diğer kardeşlerinizi tanımaya gayret ediyor musunuz? Yaşam tarzınız değişime uğrayacak diye kiliseye bu kadar çok bağlanmaktan çekiniyor musunuz? Bazıları yani ben sadece kiliseye gelirim, sonra evime giderim, işime giderim, bir hafta sonra bir daha gelirim diye düşünüyor olabilir. Evet, gerçekten başka insanların ihtiyaçlarına, problemlerine girmek, dalmak istemiyor olabilirsiniz. Bazen birisinin problemini dinlemeye başladığınızda, sorunlarını dinlemeye başladığınızda sizi sıkabilir ama böyle bir çağrımız var. İnsanlara yardım etmemiz gerekiyor. Bir toplum olmamız gerekiyor. Kilise bir topluluktur. Kilise, hatta Türkçe'ye geçen kilise kelimesi bile Grekçe'den geliyor. Kilise A diye. Ekklesia. Ekklesia, çağrılmış olanlar. Bir amaç uğruna çağrılmış olanlar. Evet, amaç nedir? Rabbin işlerini, Rabbin İncil'ini, Rabbin müjdesini açıklamak, anlatmak ama aynı zamanda yaşamak. Bunu bir toplum olarak, çağrılmış olanlar olarak, çağrılmış olan yalnız kovboylar olarak değil, çağrılmış olanlar, çağrılmış topluluk, çağrılmış cemaat olarak Rabbin bir araya getirdiği kişilerle birlikte Rabbi övmeye öven topluluk ve bu övme işini de sürdürmeye devam edeceğiz. Evet, yani ben kardeşlerimden uzak duracağım diyorsa bir kişi, işte o kardeşlerin problemlerinden dolayı uzak duracağım diyorsa, uzak duracağım diyen kişi daha problemlidir, daha sorunludur. Mutlaka bu bedene, bu topluluğa ihtiyacı vardır ve eklesiyaya gelmesi, kiliseye gelmesi, Rabbin halkıyla birlikte olması ve orada beslenmesi, ruhsal olarak beslenmesi mutlaka gereklidir. Elçinin İşleri 1.14'te çok güzel bir şey görüyoruz. Yeryüzündeki bütün Hristiyanlar bir odadayken, çok ilginç değil mi? Yeryüzündeki bütün Hristiyanlar bir odadayken tam bir birlik içinde sürekli dua ediyor olduklarını görüyoruz. Tam bir birlik içinde sürekli dua ediyorlardı diyor. Şimdi burada Elçinin İşleri 2.44'te imanlıların tümü bir arada bulunuyor, her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı diyor ve birlikte dua etmeye devam eden bu imanlıların 2.46'da her gün tapınakta toplanmaya devam ettiklerini görüyoruz. Her gün bıkmadan, usanmadan bu tapınağa gitmeye devam ettiklerini görüyoruz. Bu arada tapınağın yerini görmüş olanlar, Kudüs'e gidip, Yeruşalim'e gidip tapınağın yerini az çok bilenler İsa'nın nerede çarmıha gerildiğini de bilirler. Tapınaktan yürüme mesafesinde Golgota dediğimiz bir yerde, bir tepelikte çarmıha gerilmişti ve oradan yürüyerek zannedersem bir 20 dakikada tapınağın bulunduğu yere gelebilirsiniz. O bölgelerde, yani her gün sabah duaları ve akşam duaları için oraya gittiklerini biliyoruz. Sürekli bir şekilde bu Süleyman'ın inşa ettirmiş olduğu bu tapınağa gidiyorlar ve bıkmadan, usanmadan dua etmeye devam ediyorlar. Evet, her gün tapınakta toplanmaya devam ettiklerini görüyoruz. Daha sonra Elçilerin İşleri 4.32'de şunu okuyoruz. İnananlar topluluğunun yüreği ve düşüncesi birdi. Hiç kimse sahip olduğu herhangi bir şey için bu benimdir demiyor. Her şeylerini ortak kabul ediyorlardı. Evet, Elçilerin İşleri 5.12. İmanlıların hepsi Süleyman'ın eyvanında toplanıyordu olarak çevrilmiş. Ben bunu tekrar çevirdim. Şöyle çevirdim. Hepsi Süleyman'ın eyvanında birliktiler. Ya da hepsi Süleyman'ın eyvanında hemfikirdiler. Aynı fikirdeydiler veya hemfikirdiler anlamına gelen Grekçe homothumadon diye bir kelime kullanılıyor burada. Hepsi Süleyman'ın eyvanında birdiler, birliktiler, hemfikirdiler, aynı fikirdeydiler. İncil'in müjdesinin vaaz edilmesiyle birlik içerisinde hemfikir olan, birbirlerine çok yakın olan bir topluluk Kutsal Ruh tarafından şekillendiriliyordu. Evet, bu Kutsal Ruh, bu hemfikir olan topluluğu veya Kutsal Ruh bir araya gelen, çağrılmış olanları alıp onlara şekil veriyordu ve onları hemfikir yapıyordu. Aynı fikirde olan, yani bir amaç uğruna aynı fikirde olan bir topluluk şekline getiriyordu onları. Bu topluluktakilerin hepsi farklı etnik kökenlere sahipti. Hepsi farklı yeteneklere, farklı becerilere sahip insanlardı. Hepsi farklı şeylerden hoşlanıyorlardı. Hoşlandıkları, hoşlanmadıkları şeyler vardı. Çok farklı insanlar, çok farklı yapılardan gelen insanlar. Ki bunu geçen hafta gördük. Çeşitli yerlerden, çeşitli kökenlerden, çeşitli milletlerden burada toplanıyorlardı. Burada bir araya gelmişlerdi. Bu topluluk içerisindeki erkeklerin, kızların, çocukların hepsinin bu dünyanın ışığı olarak Rab'be hizmet etmek için bir araya getirilmiş olduklarını görüyoruz. Hepsi Rab'bin önünde, Rab'bin çağırmanın önünde Rab'be hizmet etmek için bir araya getirilmişlerdi. Elçilerin İşleri kitabında genel olarak kiliseden bahsedilirken sık sık kardeşler ifadesinin kullanıldığını görüyoruz. 20 kere Elçilerin İşleri'nin kitabında kardeşler, kardeşler, kardeşler, kardeşler. Yani Hristiyanlara verilen ilk isimlerden birisi bu. Kilise için kullanılan kardeşler kelimesi Elçilerin İşleri kitabında 20 kez kullanılıyor. Adelphoi veya Adelphos. Burada özellikle Adelphoi olarak kullanıldığını görüyoruz. Evet. Tabii Hristiyanlara verilen ilk isim Hristiyan veya Hristos şeklinde değil. Hey Hodas diye bir kelime. Bu da yolda olanlar. Bir de hey kelimesini özellikle eklemesi, hey Hodas şeklinde yapması. Belli bir yolda olanlar. Belli bir amaca doğru yürüyenler. Yolcular. Evet. Birisi de hacı diye çevirmiş. Hacılar da yolcu diyor. Yok, hacı değil. Evet, yolda olan yolcular. Bizler bir yolun yolcusuyuz. Mesih'in çarmığının çizmiş olduğu yolda onun yaptıklarını yaşamaya, anlatmaya devam ediyoruz. Yolda olan veya yolcu kardeşler diyelim. Evet, Hristiyanlık yolda olanlar diye tanımlanıyor. Kilise için de Adelphoi kelimesini görüyoruz. 20 kere kiliseden bahsedilirken kardeşler diye bahsediliyor. Tek beden olmuş kardeşlerden bahsedildiğini görüyoruz. Ve bu kardeşlerin dünyaya adanmış bir kilise olduğunu görüyoruz. Pentekostal kiliseyi oluşturan şey nedir? Son olarak dünyaya bağlılıkları. Rab'be ve birbirlerine bağlı oldukları gibi dünyaya da bağlı olduklarını görüyoruz. toplu ve özel ibadetlerinin bir sonucu olarak, Tanrı'nın evine düzenli katılmalarının bir sonucu olarak ve kendi evlerini bütün insanlara açarak gösterdikleri konukseverliklerinin sonucu olarak bütün halkın beğenisini kazanmışlardı diyor. Evet, 47. ayette bütün halkın beğenisini kazanan bir kardeşler grubu görüyoruz. Bütün halk derken bütün Yahudi halk veya Yahudi olmayan halk, herkesin beğenisini kazanıyorlar. Bu yaptıklarından dolayı toplu bir şekilde ibadet etmelerinin sonucu olarak, düzenli bir şekilde tapınağa giderek ve kendi evlerini bütün insanlara açarak, konukseverlik göstererek ve dua ederek tüm halkın beğenisini kazanmışlardı. Ve bütün halkın beğenisini kazanmanın bereketi olarak 47. ayet şöyle devam ediyor. Rab de her gün yeni kurtulanları topluluğa katıyordu diyor. Evet, bütün halkın beğenisini kazanıyorlar ve Rab de her gün yeni kurtulanları topluluğa katıyordu diyor. Kilise olarak büyümemiz için dua etmemiz gerekiyor. Kilise olarak müjdenin doğru bir şekilde açıklanabilmesi için, açıklayabilmemiz için dua etmemiz gerekiyor. Ama ilk olarak kişisel, bireysel olarak büyümemiz için ve sonra da bir beden olarak topluca büyümemiz için dua edelim. Rab bizleri kendisine layık bir kilise yapsın ve İzmir'deki seçilmişlerini kilisemize getirsin. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.